Ayrım 11.
Komutan içeriye girdiğinde bütün subaylar uzun toplantı masasının etrafında hazır kendisini bekliyorlardı. Hepsi ayağa kalktı. Komutan yerine oturup onlara da oturmalarını söyleyince oturdular. Evet beyler dedi komutan. Önemli bir günü geride bıraktık. Sanıyorum denetleme bizim açımızdan fena geçmedi. Odadakiler hep birazdan komutanı desteklediler. Komutan sözlerini sürdürdü. Gerçi generalin neler düşündüğünü ve yukarıya nasıl bir rapor vereceğini henüz bilmiyorum. Ama benim izlenimlerime göre hakkımızda iyi düşüncelerle ayrıldı buradan. Yardımcı komutanın bu sözlerini hararetle destekledi. Başka türlü düşünmesi için ortada bir sebep yok dedi. Sizin gibi başarılı bir komutan hakkında nasıl başka türlü düşünülebilir? Bu sözler komutanın hoşuna gitmişti. Eliyle gazlak kafasını sıvazladı. Orası öyle ama dedi, yine de sonucu beklemeli, dereyi görmeden paçaları sıvamamalı. Subaylardan bir başkası söz aldı. Ama komutanım dedi, daha ne olsun, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz ve cezaevinde en küçük ayrıntıyla bile bizzat kendiniz ilgileniyorsunuz. Bu sözler de komutanı hoşnut etti. Bak, bu da doğru dedi. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz. Kışladakiler mesai bitiminde evlerine ya da subay gazinolarına koşarken biz eve bile zor gidebiliyoruz. Herhalde üstlerimiz bizi takdir ederler. Bakın size az önce odamda son denetlemeden esinlenerek yazdığım şiirimi okuyayım. Odadakiler hep birazdan okuyun okuyun diye komutanı desteklediler. Komutan defterini açtı ve şiirini okumaya başladı. İşte geçirdik bir teftiş daha. Çıktık inşallah alnımızın akıyla. Kutlayalım bunu bir kadeh rakıyla. Haydi garson mezeleri hazırla. Önce soğuktan başlayalım, ardından bir körpe piliç haşlayalım, yanında güzel bir salata, İstanbul'un en sevdiğim yeri tarihi Galata. Komutan şiirini bitirdi. Odadakilerden alkış sesleri yükseldi, alkışlar kesilmek bilmiyordu. Komutan ayağa kalktı, kendisini alkışlayanları selamladı. Teşekkürler, teşekkürler dedi, teveccühünüze çok teşekkürler. Aman efendim diye ortaya atıldı yardımcı. Ne teveccühü. Siz gerçekten çok güçlü bir şairsiniz. Şiirleriniz bizleri etkiliyor, duygulandırıyor. Evet diye yardımcının bu sözlerini destekledi bir başka subay. Çok yalın ve akıcı bir üslup zenginliği var sizin şiirlerinizde. Bir başkası daha ateşliydi. Bunlar bir sanat harikası diye coşkuyla konuştu. Bunları bir kitap haline getirseniz eminim ki satmaya yetiştiremezler. Doğru dedi yardımcı. Genelkurmay bir tavsiye kararı çıkartıp her erin alması zorunlu tutulsa kitabınız yalnız 600-700 bin tane böyle satardı. Komutan memnun bir çehreyle övgüleri dinliyordu. Şiir başlı başına bir hadisedir arkadaşlar dedi. Odada sesler kesildi, bakışlar komutana çevrildi. Aslında sanatın ve şiirin yozlaştırılmasına, dejenere edilmesine izin vermemek lazım. Bana kalsa şu anda yayınlanmış durumda bulunan bir sürü saçma sapan kitabı yasaklatırdım. Yardımcı gözlerini hiç ayırmadan komutanın gözlerinin içine bakıyordu. Zaten son günlerde bu konuda büyük bir çalışma var komutanım dedi. Güvenlik konseyimiz bugüne kadar bir sürü kitabı toplatmış durumda. Hatta başkentte bir fırının kitap yakma işine ayrıldığı söyleniyor. Komutan bu geç bile kalınmış bir uygulamadır dedi. Bu konuda yönetimimizin daha titiz ve sıkı davranması gerektiğine inanıyorum ve bu uygulamayı canı gönülden destekliyorum. Komünistler saçma sapan şeyleri şiir diye yutturmaya kalkıyorlar. Komutan arkasındaki dolabın gözünü işaret etti. Bakın şurada duran saçma sapan kitaptan size saçma sapan bir bölüm okuyacağım ve heriflerin nasıl sapıttığını gözlerinizin önüne sereceğim. Komutan yardımcıya kitabı vermesini işaret etti. Yardımcı çevik bir hareketle sandalyesinden fırlayarak kitabı getirdi. Komutan kitabı eline alıp sayfalarını karıştırdı. Bu kitabı göreve yeni başladığımda gerçekleştirdiğimiz ilk aramada koğuşlardan birinde ele geçirmiştik. Size bu kitaptan birkaç cümle okuyacağım. Aslında bildiğiniz gibi şiirdeki satırlara mısra denir. Ama bunların şiirleri şiire benzemediğinden ben bunlara cümle diyorum. Hoş, bunlara cümle de denmez ya. Komutan önündeki kitapta aradığı bölümü bulmuştu. Okumaya başladı. Biz topraktan, ateşten doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karılarımız. Bakın bakın, materyalistlik dedikleri bu işte. Herif anasından doğduğunu bile inkar ediyor. Şimdi siz bu heriften ne beklersiniz? İşte açıkça inkar ediyor. Ne diyor? Topraktan ateşten doğmuş. Ulan sen topraktan ateşten doğduysan toprağı ateşi kim becerdi? Baban kim oluyor o zaman? İşte görüyorsunuz herifteki sapıklığı. Bir sefer hepimiz okuduk biliyoruz. İnsanlar analarından doğarlar. Erkekle dişi birleşme yaparlar. Dişi hamile kalır ve 9 ay 10 gün sonra bebek dünyaya gelir. Şimdi ben bu herifle karşılaşsam ona şöyle derim. Bey adam, sen kimi kandırıyorsun? Hiç insan topraktan doğar mı? İnsan pırasa mıdır ki toprakta yetişsin? Odadakiler komutanın bu sözlerine kahkahalarla güldüler. Yardımcı herkesten fazla gülüyordu ve "Bravo komutanım, çok esprili bir insansınız" diyordu. Kahkahalar sürerken komutan kendisinin nasıl bilgili ve kül yutmaz bir insan olduğunu ispatlamış birisinin gururuyla nokta gibi gözlerini yuvalarında döndürerek odadakilere bakıyordu. "Bakın, şimdi size bir bu şiiri, bir de kendi şiirimden bir bölüm okuyacağım ve takdiri size bırakacağım. Şimdi az önceki saçmalıkları tekrarlıyorum. Biz topraktan, ateşten doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karılarımız. Şimdi kendi şiirimden bir bölüm okuyorum. İyi dinleyin. Önce soğuktan başlayalım. Ardından bir törpe piliç haşlayalım. Yanında güzel bir salata. İstanbul'un en sevdiğim yeri tarihi Galata. Evet buyurun, takdir sizin." İlk sözü yardımcı aldı. "Bu konuda konuşmaya bile gerek yok komutanım," dedi. "Siz az önce bir insanın nasıl doğabileceğini bilime dayanarak açıkladınız. Ayrıca izninizle benim eklemek istediğim bir yer daha var. Hiç çocuklara güneş içirilir mi? Çocuklara süt içirilir. Bir sefer akıl var, mantık var. Güneşi nasıl tutacaksın? Ve neyin içerisine koyacaksın? Biberona koysan güneşin ısısı biberonu yakar. Termosa koysan güneş termosu eritir. Olacak şey mi şimdi bu?" Bir başka subay söze karıştı. "Çocuğa süt içirilir tabii ki," diye yardımcıyı destekledi. "Ama en faydalısı anne sütüdür. Bunu geçen gün elime geçen çocukların beslenmesiyle ilgili çok ünlü bir profesörün kitabında okudum. Ayrıca başka kitaplarda yaptığım araştırmalar da bunu doğruluyordu." "Tabii tabii," dedi yardımcı. "Bana da bunu annem söylemişti. Başkası söylese belki inanmazdım ama annem bu konularda müthiş bilgili bir kadındır. Zaten öyle olmasaydı beni böyle yetiştiremezdi. Neyse efendim, konuyu dağıtmayalım. Sizin şiirleriniz ise gayet kolay anlaşılabilir bir dille yazılmış. Bir çocuk bile okuyunca ne demek istediğinizi anlayabilir. Mesela önce soğuktan başlayalım derken daha önce soğuk bir havada yemeye başlayalım demek istiyorsunuz. Örneğin karlı bir dağda veya kışın açık havada." Yardımcının bu sözleri komutanın suratının asılmasına neden olmuştu. Masanın en ucunda oturan genç subaylardan birisi konuşmak için izin istedi. Yardımcıya dönerek, "Özür dileyerek sizin fikirlerinize katılamayacağım efendim," dedi. "Bana göre önce buzlu rakıdan başlayalım demek istiyor." Genç subayın bu sözlerine yardımcı sert bir şekilde itiraz etti. "Yanılıyorsun," dedi. "Komutan rakıyı bir önceki dörtlükte istemişti, unuttun mu? Şiir benim aklımda. Bir daha ezbere okuyayım. İşte geçirdik bir teftiş daha. Çıktık inşallah alnımızın akıyla. Kutlayalım bunu bir kadeh rakıyla. Haydi garson, mezeleri hazırla." İşte gördüğünüz gibi rakı burada istenmiş ve kutlama gerçekleşiyor. Kadehler bile tokuşturuluyor. Daha bunun rakısı mı kalmış? Genç subaylardan bir başkası söze karıştı. Bu genç subay çapkınlığıyla övünen birisiydi. "Bence komutanımın şiirinde çok ince bir anlatım ve mesajlar saklı. Aslında komutanımız bu şiirde yemek memek anlatmak istemiyor." Komutan bu sözlere daha çok şaşırdı. İçinden "hoppala" diye söylendi. Genç subay konuşmasını sürdürdü. "Bu mısralar aslında başarılı bir insanın başarısını güzel bir kadınla kutlamasını anlatıyor." Odadakilerden "ooo" diye sesler yükseldi. Komutan şaşkınlık üstüne şaşkınlık geçiriyor, suratı renkten renge giriyordu ve "dur bakalım daha neler duyacağız" diye düşünüyordu. Genç subay konuşmasına devam etti. "Önce soğuklardan başlayalım demekle sarışınları kastediyor. Bildiğiniz gibi sarışınlara en güzel örnekler İngilizler ve İskandinavyalılardır ve bunlar soğuk insanlar olarak bilinirler. Ardından törpe bir piliç haşlayalım diyor. Yani artık işin gerçekleşmesine sıra geliyor. Törpecik piliç gibi bir yavrudan bahsediliyor ve salatayla hızlı ve renkli bir gecenin başlangıcı haber veriliyor. Galata sözcüğüyle de bu işin Galata Kulesi'nde gerçekleştiği ifade ediliyor ve bu tatlı anıyla Galata en sevilen muhit olarak anılarda yer ediyor. Yardımcı genç subaya ters ters baktı. "Senin de aklın fikrin şeyinde," dedi. Sert çıkışını daha da ileri götürmek istiyordu ama komutan araya girerek muhtemel bir ağız dalaşını önledi. "Aranızda tartışmayı bırakın," dedi. "Sizlerin şiirimi bu şekilde yorumlamanız bana çok enteresan geldi. Ancak ben ne soğuk havayı, ne bir kadını, ne de başka bir şeyi kastetmiş değilim. Ben sadece soğuk mezeler ve güzel bir yemekle rakıdan bahsediyorum. Hepsi bu kadar." Yardımcı komutanın bu açıklamasında da olumlu yanlar bulmuştu. "Bu daha ilginç komutanım," dedi. "Demek ki sizin şiirleriniz her kesime, her okuyucuya ayrı ayrı mesajlar verebiliyor. Bu da sizin şiir alanındaki büyüklüğünüzü gösteriyor." Ötekiler de yardımcıyı desteklediler. Komutan elini havaya kaldırdı. "Teşekkürler, teşekkürler," dedi. "İlginiz beni duygulandırdı. Önümüzdeki günlerde bu konuları daha geniş konuşuruz." Komutan odadan çıktı. Yardımcı da onu takip etti. Diğerleri de odayı boşaltıyorlardı. Bu sırada az önce konuşan genç subay yanındaki bir başka genç subaya şunları söylemekteydi. Adam mecburen bizi kendine esir ediyor ve şiir dediği o zırvaları zorla dinlettiriyor. İşin kötü yanı baya baya şair olduğunu zannediyor. Biz bu zırvaları dinlemek zorunda mıyız? Sen buna da şükret dedi diğer subay. Bir de bunları bize ezberletmeye kalkarsa asıl o zaman yandık. 14. Denetlemeden 15 gün kadar sonra denetlemeyle ilgili rapor geldi. Komutan raporu okudukça yüz hatları gerildi. Zaman zaman sıkıntıyla çıplak kafasını kaşıdı. Yüzünde boncuk boncuk ter damlacıkları belirdi. Mendiliyle sık sık bu damlaları sildi. Raporu arka arkaya birkaç kez okudu. Raporda cezaevinde askeri bir cezaevinde bulunması gereken özelliklerin bulunmadığını belirtiyor, savaş esiri hainlere karşı onları eğitici, gittikleri yanlış yoldan döndürücü uygulamaların tam anlamıyla gerçekleştirilmediği, savaş esirlerinin yan gelip yatmalarına seyirci kalındığı, ayrıca hainlerin cezaevindeki tutum ve davranışları hakkında detaylı bilgilerin düzenli bir şekilde tutulmadığı ve bu hainlerin yeterince izlenmediği söylenerek bu konular üzerinde acil tedbirlerin alınıp eksikliklerin derhal giderilip istenilen düzeye ulaşılması emrediliyordu. Ve bir süre sonra da bu konularla ilgili yeni bir denetlemenin gerçekleştirileceği bildiriliyordu. Komutan gömleğinin yakasını çözdü. Hava serin olmasına karşın pencereyi açtı. Bir süre dışarıya baktı. Ama boş bakışlardı bunlar ve hiçbir şey görünmüyordu. Yeniden masasına oturdu. Kendi el yazısıyla az önce gelen rapor doğrultusunda bir emir hazırlayarak bunun çoğaltılıp bütün görevlilere tebliğ edilmesini emretti. Ne umduk ne bulduk diyordu kendi kendine. Evet, bu konuları general de o gün sözlü olarak bildirmiş, ancak olayın bu kadar büyütüleceğini ve en üst makamların bile bu kadar yakından ilgileneceğini sanmamıştı. Aslında bu da iyi bir şeydi. Nasıl ki en küçük bir aksaklık en üst makamlarca duyuluyorsa, demek ki başarısı da yukarının dikkatini çekecekti. Şimdi üzülmeyi bir kenara bırakarak bir an önce toparlanmalı ve bir dahaki denetime kadar her şeyi yerli yerine oturtmalıydı. Önce sıkı bir toplantı yapmalı diye düşündü. Toplantıya komutan asık suratla girdi. Cezaevinin istenilen durumda olmadığını, gevşeklik ve başıbozukluğun hüküm sürdüğünü, görevlilerin gevşek ve lakayt davranışlar içerisinde bulunduğunu uzun uzun anlattı. Bundan sonra disiplin döneminin başladığını, yarından itibaren tutuklulara sabah raporu ve ders saati uygulamasının yaptırılacağını, buna göre programların düzenlenmesini emretti. Ayrıca her mahkum hakkında düzenli bilgi istediğini, bu bilgileri içeren dosyaların tertipli bir şekilde tutulacağını ilave etti. Komutanın bağırıp çağırması 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantıdan sonra kendi odasına dönüp günlüğüne şunları yazdı. Bugünden itibaren yoğun ve zorlu bir çalışma temposuna giriyorum. Aslında bugünden önce de nasıl çalıştığımızı, hainlere nasıl kan kusturduğumuzu kimse inkar edemez. Ama komutanlarımız daha fazla çalışmamızı istediklerine göre böyle davranacağız. İşimizin kolayca başarılabileceği fikrinde değilim. Karşımızdaki hainlere her istediğimizi kolayca yaptırabileceğimizi kimse iddia edemez. Öyle olsaydı şimdiye kadar yedikleri dayaklardan sonra ayaklarımıza kapanmaları gerekirdi. Ancak biz onlardan güçlüyüz. Bizim yüreğimizde vatan ateşi yanıyor. Onların yüreklerine ise nifak tohumları serpili. Bu tohumların kökünü kazımak bize düşüyor. Cezaevinde hainlerin sayısı her gün biraz daha artıyor. Adamları topla topla bitmiyor. Bizim işimizde biraz daha güçleşiyor. Ama ben böyle güçlükler için yetiştirildim ve bu güçlükler beni yıldıramaz. Tam aksine güçlükler benden yılacak ve önümüzde diz çökecekler. Komutan defterini kapadı. Kapı vuruldu. Yardımcı içeriye girdi. 23 hainin daha getirildiğini söyledi ve onlarla ilgili evrakları masanın üzerine koydu. Komutan evraklara bir göz attı. 23 kişiden 6-7'si diğerlerine göre daha tehlikeliydi. Komutan yeni gelenlerin bekletildiği yere gitti. Yeni gelenlerin üstleri başları perişan bir vaziyetteydi ve son derece yorgun ve yıpranmış oldukları ilk bakışta fark ediliyordu. Yeni gelenler karşılarında komutanı görmelerine rağmen duruşlarında herhangi bir değişiklik yapmadılar. Komutan hepsini tek tek süzdü. Şunlara bak diye düşündü. Çapulcu sürüsü bunlar. Bir de sanki çok büyük bir halt karıştırmışlar gibi dimdik durmuyorlar mıydı? İşte komutanı en çok çıldırtan da buydu. Komutan yardımcıyı işaret etti. Yardımcı hepsini hazır ola geçmelerini emretti. Ancak ötekiler bu emir kendilerine söylenmemiş gibi hiç oralı olmadılar. Yardımcı emri tekrarladı. Sonuç yine aynıydı. Komutan yardımcının boşuna nefes tükettiğini anlamıştı. Yeni gelenleri teker teker götürdüler. Yalnızca içlerinde en önemli konumda bulundukları polisin gönderdiği raporda belirtilen iki kişiyi komutan orada bıraktırdı. Onlarla kısa bir konuşma yapmak istiyordu. Komutan, burasının nasıl bir yer olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ufak tefek kısa saçlı olanı oldukça rahat bir ifadeyle soruyu yanıtladı. Bizim için fark etmez dedi. Fark etmez demek dedi komutan. Onu zamanla göreceğiz. Komutan diğerine döndü. Senin için de fark etmez mi diye sordu. Öteki, benim için fark eder dedi. Bulunduğumuz yerin koşullarının iyi olmasını isterim. Komutan alaycı bir şekilde gülümsedi. Tabii ne demek dedi. Siz istersiniz de biz yapmaz mıyız? Kırmızı mumla davet ettiydik sizleri buraya. Ancak sükutu hayale uğramamanız için baştan sizi uyarayım. Burada pek rahat bir ortam bulacağınızı sanmayın. Hatta rahat edemeyeceğinizi bile söyleyebilirim. Diğeri gülümsedi. Biz de rahat ortamı sağlamak için mücadele ederiz dedi. Komutan bu konuşmanın bitiminde tutukluları göndertti. Saatine baktı. Vakit bir hayli ilerlemişti. Dışarıda hava kararmış, cezaevinin projektörleri çoktan yanmıştı. Cezaevinden çıktı, evine gitmeden önce subay gazinosuna uğramayı düşündü. Birkaç zamandan beri işlerinin yoğunluğu nedeniyle oraya uğrayamamıştı. Makam arabasına bindi, şoförüne gazinoya gitmesini emretti. Gazino her zamanki gibi kalabalıktı. Kapıdan içeriye bir göz attı. Dip masalardan birinde oturan arkadaşlarını gördü. Oraya yöneldi ve bir sandalye alıp yanlarına oturdu. Masadaki sohbetin konusu o günlerde moda olduğu üzere memleketin durumu ve geleceğiydi. Memleket kurtulsa bu bizim sayemizde gerçekleşecektir diyordu masadaki subaylardan birisi. Başka bir ihtimal göremiyorum. Masadaki subaylar daha önceden içmeye başladıklarından kafaları hafifçe bulmuşlardı. Subaylardan birisi rakı bardağını eline aldı ve dostlarım dedi. Kadehimi aramıza şu anda katılan arkadaşımın ve başarımızın şerefine kaldırıyorum. Kadehler kalktı, rakılar midelere yuvarlandı. Az önce konuşması yarıda kalan subay sözlerini sürdürdü. Ne diyordum? Memleketi ancak biz kurtarırız. Nitekim bunu da ispat ettik. Şimdi komutanlarımız bu kararlılığı sürdürüp olayı sonuçlandırmalıdırlar. Evet dedi bir başkası. Bu işte duraksamaya yer yok. Bakın şu anda aramızda tam da bu konunun merkezinde görev yapan bir arkadaşımız var. Konuşmayı yapan subay komutanı gösterdi. Kendisi her gün komünistlerin içinde onlarla uğraşıp duruyor. Konuşmacı kadehini eline aldı ve masadakileri kadehlerini komünistlerin ezilmesi şerefine kaldırmaya çağırdı. Kadehler ardı ardına kalkıyor, uzun bir zamandan beri böyle bir sohbete hasret kalmış komutan da gönlünce içiyor, uzun uzun konuşuyordu. Onları bir sinek gibi ezeceğim diyordu komutan. Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Bunları sizler bilemezsiniz dostlarım. Sizler onlarla yüz yüze gelmiyorsunuz. Oysa ben tam karşılarındayım. Ana baba terbiyesi görmemiş insanlar bunlar. 50 çeşit insan var içlerinde. 50 çeşit az bile. 150 çeşit desen abartı olmaz. Akıllısı, salığı, delisi, şarlatanı, şımarığı, ahlaksızı, dinsizi, ne ararsan bunlardı. Geçenlerde birisini getirdiler. Geçenlerde dediysem bayağı bir zaman geçti aradan. Emniyette bile tek kelime ifadesi yok. Benim karşımda gayet uslu durdu. Tecrübesiz biri olsam yahu derdim bu garibin başını yakmışlar, bedavaya harcamışlar herifi. Ama ben ne yapıyorum? Hemen karar vermiyorum. Adamı bir iki yokluyorum ve gönderiyorum. Ardından izlettiriyorum ve görüyorum ki adam bir şeytan, bir düzenbaz. Şimdi kimisi var bunların içinde? Daha kapıdan girer girmez söylüyor. Ben buyum, sizin söylediklerinize uymam diyor. Ancak bu abuzar gibilerinin kafalarının içerisinde bin bir dolap dönüyor. Anlamak, karar vermek için zaman gerekli. Adam bir geveze, sen bir söyle, o on söylüyor. Bin bir dereden su getiriyor. İki günde bir doktora çıkıyor. Gerekli muameleyi yapıyoruz ama o ertesi gün yeniden doktora çıkmak için başvuruyor. Adamın polis dosyasına bakıyorum. En küçük bir ipucu yok. Kimdir, nedir, necidir, ne iş yapar? Rum mudur, Ermeni midir, casus mudur? Bir de üst makamlardan yazı üstüne yazı geliyor. Diyorlar ki bu ve bunun gibi adamlar hakkında düzenli bilgi gönder. Ne gönderebilirim ben yukarıya? Kafamdan bir şeyler uydurup gönderecek halim yok ya. Bir başka subay söz aldı. Bu kafayı bir hayli bulmuş durumdaydı. Buna rağmen kadehlerini kaldırmalarını önerdi. Evet kaldıralım da dedi bir başkası. Neyin şerefine? Şeyin şerefine kaldıralım dedi öneriyi yapan subay. Şeyin şerefine, mesela kendimizin şerefine. Az önce onun için kaldırmıştık. O zaman milletin şerefine kaldıralım. Onun için de kaldırmıştık. Olsun, bir daha kaldıralım, ne olacak sanki? Olmaz dedi diğeri. Millet bu kadar içkiyi kaldırmaz, sarhoş olur sonra. Bu sözlere hep birlikte uzun uzun güldüler. Komutan kadehini yeniden havaya kaldırdı. Kahkahalarımızın şerefine dedi. Bu öneri tutmuştu. Kadehlerini kahkahalarının şerefine kaldırdılar. Öneriyi ilk yapan yeniden konuşmaya başladı. Beyler dedi. Zaten bütün gün iş konuşuyoruz. Biraz da başka şeylerden konuşalım. Evet, başka şeylerden konuşalım ama neden? Mesela güzel kızlardan konuşalım. Komutan bu fikre karşı çıktı. Bize yakışmaz dedi. En iyisi şiirlerden konuşalım. Öteki de bu fikre karşı çıktı. Boş geç şimdi bunları dedi. Bu yaştan sonra sanatçı olacak halimiz yok ya. Komutan onun fikrine itiraz etti. Bu yaştan sonra da zamparalık yapacak halimiz yok ya. O işin yaşı olmaz dedi diğeri. Geçen gün arabamla gidiyordum. Yolun kenarından bir hatun. Ama bir görseniz içiniz yanar vallahi. Bırak şimdi bunları diye ötekinin sözünü kesti komutan. Ben böyle konuları sevmem. Konuşmaları dinleyen ve tartışmanın tatsızlığını fark eden bir subay, beyler dedi, kadehlerimizi kadınsız ve şiirsiz bir sohbete kaldırıyorum. Mırıldanmalar ve humurtular arasında kadehler kalktı. Masadakiler artık tamamen alkolün etkisi altındaydılar. Komutan coşarak elini masaya vurdu. Hainler ezilecek diye bağırdı. Vatan topraklarında hainlere yer yok. Yok diye desteklediler komutanı diğerleri. Komutan iyiden iyiye kafayı bulmuştu ve coşmuştu. Yarın hainlere karşı büyük taarruza başlayacağım diye gürledi. Bu benim ilk meydan savaşım olacak. Birliklerimi muharebe hattında mevzilendirdim. Herkes ne yapacağını biliyor. Komutan kadehini yeniden kaldırdı ve zafer benimdir diye bağırdı. Gazan mübarek olsun dediler diğerleri. Komutan bir bardak rakıyı bir dikişle mideye indirdi. Artık gözleri kayıyor, kelimeler ağzının içinde yuvarlanıyorlardı. Sağ olun diye teşekkür etti komutan. Sabah erkenden kalkacağım, kılıcımı çekip ordularımın başına geçeceğim ve emrimi vereceğim. Ordular, hedefiniz vatan hainleridir ve beyaz atımı süreceğim üstlerine. Komutan öylesine coşmuştu ki yerinden kalkmış, sanki bir atın üzerindeymiş gibi bir eliyle dizginlerini tutarken öteki elinde de kılıç varmışçasına kolunu havada savuruyordu. Masadakilerden biri diğerine kafayı buldu dedi ve komutana dönerek heyecanlandın biraz otur yerine dedi. Bak bütün salon bize bakıyor. Ayrıca atlı kılıçlı savaşlar Osmanlılar döneminde kaldı. Tarihi karıştırma.